Ayrım 2, Bölüm 1, Sayfa 19. Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji nedir diye sorduğumuz zaman bu soruyu sosyal psikolojinin tanımı ile cevaplamamız gerekir. Oysa her sosyal psikolog çalışma alanının tanımını kendine göre yapmaktadır. Bir süre önce ortaya konmuş olan tanımlamalar bugün de geçerliliğini koruyor. Bu tanımlardan birini doğru olarak seçmek yerine birkaçını ele alarak ortak yanlarını bulmaya çalışmak daha yararlı olabilir. Bir görüşe göre sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışının özelliklerinin ve nedenlerinin bilimsel incelemesidir. Parantez, Baron, Breine ve veya Soos, 1989. Bir başka görüşe göre sosyal psikoloji kişinin başka kişilere ilişkin davranışını inceler. Parantez, Marlowe, 1971. Şu tanım ise bugün artık klasik olmuştur. Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayal edilen ya da zimni, parantez, altık, varlığından etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabası, parantez, Alport, 1968, dolayısıyla sosyal psikoloji toplum içindeki bireyin davranış bilimidir. Bütün bu tanımlarda bireyin davranışının ön plana alındığını görüyoruz. Başka bir deyişle bu tanımlarda sosyal psikolojinin çalışma birimi bireydir. Başka tanımları gözden geçirdiğimizde ise vurgunun bireyin davranışından sosyal etkileşime ve sosyal çevreye doğru kaydığını görüyoruz. Buna da 3 örnek verelim. Bu türdeki bir tanıma göre sosyal psikoloji insanların sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranış düzenliliklerini inceler. Parantez Sehi Butani 1961. Bir başkası sosyal psikoloji çoğunlukla sembolik nitelikteki etkileşimi inceler ve organizma, çevre karşılıklı etkilerini kapsar. Parantez Dewey ve Humber 1966. Nihayet bir diğerine göre de sosyal psikoloji, sosyal çevre tarafından kontrol edilen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışını açıklar. Parantez Linde Smith ve Strauss 1956. Yukarıdaki iki grup tanımın belirttiğimiz vurgu farkına rağmen oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinde sosyal etki üstünde durulmakta. Bireyin, parantez ya da bireylerin davranışını bu etki çerçevesinde de ele alınmaktadır. Bu ortak görüş sosyal psikolojinin bir tüm olduğunu bize göstermektedir. Bununla beraber yukarıdaki bir grup tanımda bireyin, diğerinde de sosyal etkileşim ve çevrenin ön plana alınması, sosyal psikolojinin bünyesinde paralel olarak süre gelen psikolojik ve sosyolojik sosyal psikoloji akımlarını yansıtmaktadır. Sosyal psikoloji içindeki bu ikili akım, sosyal psikolojinin bir bilim dalı olarak başlangıcından beri görülmüştür. 1908 yılında ilk defa iki sosyal bilimci tarafından birbirlerinden bağımsız olarak iki sosyal psikoloji kitabı yazılmıştır. Bu yazarlardan biri bir psikolog, diğeri ise bir sosyologdu. İleride sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini incelerken bu çifte başlangıcı daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada sadece bunun çok anlamlı bir olay olduğunu ve bugün için bile geçerli olan sosyal psikolojinin iki özelliğini yansıttığını belirtmekle yetinelim. Sosyal psikolojinin bu ikili özelliği psikolojik sosyal psikoloji ve sosyolojik sosyal psikoloji olarak iki şekilde ele alınabilmesinden doğmaktadır. Psikolojik sosyal psikoloji akımı çalıştığı olayları içten dışa, parantez, bireyden çevreye doğru inceler. Şöyle ki temel amaç bireyin davranışını ve bunun nedenlerini sosyal çevre içinde fakat birey düzeyinde anlamak ve açıklamaktır. Burada incelenecek olan bireydir. Onun toplum tarafından etkilenen tutumları, güdüleri, duyguları, öğrenme ve algılarıdır. Böylece bireyin iç olaylarının sosyal davranışı, şekillendirişi ön plana çıkmaktadır. Bu şekliyle sosyal psikoloji, genel psikolojiye çok yaklaşmaktadır. Çünkü her ikisinin de konu alanı bireyin davranışı, bilişi ve yaşantısıdır. Parantez tecrübesidir. Hatta bir görüş sosyal psikolojiyi genel psikolojinin bir alt dalı olarak niteler. Ancak sosyal psikolojide genel psikolojiden farklı olarak sosyal davranışa önem verildiği bir gerçektir. Genel psikolojide ise fiziksel çevre ile bilişsel, duygusal ve güdüsel temel psikolojik süreçlerin ilişkisi birinci derecede önemlidir. Sosyolojik sosyal psikoloji akımı ise olayları dıştan içe, parantez, çevreden bireye doğru ele almaktadır. Burada araştırma birimi bireyden daha geniş olan sosyal çevre ya da gruptur. Bu yaklaşım kişinin iç olaylarıyla değil, kişiler arası etkileşimle ilgilidir. Bu görüş de sosyal psikoloji, sosyolojinin bir alt dal olarak niteler. Ancak burada da gene sosyoloji ile sosyal psikolojinin arasında bir vurgu farkı olduğunu unutmamak gerekir. Sosyoloji çalıştığı olayları toplum düzeyinde inceler. Sosyal psikolojide ise araştırma birimi daha dardır. Parantez, kişi, çevre etkileşimi ve bireyin davranışının da bu etkileşim içinde bir yeri vardır. Ancak burada birey bir sosyal ortam içinde belirli bir yeri dolduran ve belirgin bir rolü oynayan bir aktör olarak ele alınmaktadır. Psikolojik, biyolojik özellikleri söz konusu değildir. Ancak ne birey ne toplum, parantez, grup birbirinden soyutlanmış olarak gereğince incelenemez. Çünkü birey toplumun içinde, toplumda değerler, normlar, tutumlar ve benzeri nitelikleriyle bireyin içindedir. Toplum bireyi şekillendirdiği ve doğumundan ölümüne kadar etkilediği gibi bireyi de içinde bulunduğu toplumu etkiler. Demek ki en genel anlamıyla sosyal psikolojinin konusu birey, toplum, parantez, grup etkileşimidir. Sosyal psikoloji içindeki temelleri tarihe dayanan bu iki görüşe rağmen günümüzde sosyal psikologların hemen hepsi başta verdiğimiz tanımları geçerli olarak kabul ederler. Bu temel tanımlardan yola çıkarak sosyal psikolojinin çalışma alanı çok genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Özellikle 1970'lerden itibaren giderek sosyal psikolojik kuram ve araştırmalar sosyal algı ve bilişsel süreçler içinde odaklanmıştır. Bu gelişmede genel psikolojide bilişsel yaklaşımın ön plana çıkmasının rolü vardır. Günümüze kadar etkisini sürdüren bu akım o kadar güçlü olmuştur ki buna bilişsel devrim denmiştir. Sosyal psikolojinin diğer sosyal bilimler arasındaki yeri. Sosyal psikolojinin kökleri psikoloji ve sosyolojidedir ve bu disiplinlerin birleşme noktasında yer alır. Durum böyle olunca sosyoloji ve psikoloji gelişmiş iki sosyal bilim alanı iken sosyal psikolojiye niçin gereksinim olduğu sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Sosyal psikoloji çalıştığı olaylara sosyoloji ve psikolojide kolayca geliştirilemeyen yeni bir görüş açısı getirir. Şöyle ki kişi ile toplumun ilişkisi söz konusu olduğu zaman psikolojinin kişinin belirli bir sosyal ortamda yaşadığını, sosyolojinin de kişilerin bulunduğu ortama kendi özelliklerini getirdiğini gözden kaçırmamaları gerekir. Oysa bu iki disiplin formal yapısı içinde bunu sağlayacak esneklik çoğu zaman görülmemektedir. Sosyal psikoloji işte bu soruna bir çözüm getirir. Örneğin psikoloji, kişilik konusunda bize zengin bilgiler sağladığı halde liderlik konusunda aynı derecede başarılı değildir. Çünkü liderlik sadece kişilik özelliklerinden değil, grubun çeşitli özelliklerinden de etkilenmekte ve kişiyle sosyal çevrenin etkileşimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde kişilik psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ya da toplumun öğelerini sosyolojik açıdan anlamak, grup dinamiği, tutumların sürekliliği ya da değişmesi gibi konuları kavramamız için yeterli olmaktadır. Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin yetersiz kaldığı bu gibi sosyal olaylara eğilerek sosyal bilimlerdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Demek ki sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin çakıştığı alanlara eğilir. Sosyal psikoloji kuşkusuz diğer sosyal bilimlerle de özellikle antropoloji ile de yakından ilişkilidir. Zaten günümüzde sosyal bilimlere hakim olan eğilim, disiplinlerin birbirine katkısına dayanan çok disiplinli ya da disiplinler arası yaklaşımdır. Sosyal psikolojinin çok disiplinli bir şekilde kavramlaştırılışını şekil 1 göstermektedir. Şekil 1. Sosyal psikolojinin çok disiplinli bir şekilde kavramlaştırılışı. 3 tane dikdörtgen var. Ortak konular, örneğin roller, organizasyonlar vesaire. Diğer dikdörtgende ise belirgin sosyal psikoloji, konuları örneğin kişiler arası ilişkiler, tutumlar, küçük gruplar vesaire. Ortak konular, örneğin algı, güdülme vesaire. İlgili sosyal bilimler, örneğin tarih, ekonomi, siyasi bilimler vesaire. Ortak konular, örneğin kültürel ve kişilik, dil vesaire. İlgili doğal bilimler, örneğin fizyoloji, genetik, biyokimya vesaire. Ortada da 3 tane iç içe geçmiş daire vardır. Bunların üçünün içerisinde birincisinde sosyoloji, ikincisinde psikoloji, üçüncüsünde ise antropoloji yazmaktadır. Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi. Bazı sosyal psikologlara göre sosyal psikolojinin tarihi eski Yunan felsefesine kadar gider. Gerçekten bugün sosyal psikologların cevaplamaya uğraştığı birçok önemli soru, tarihin eski çağlarında da düşünürler tarafından sorulmuş, cevapları felsefede aranmıştır. Yunan filozofu Eflatun insan, toplum ilişkilerini incelemiş, öğrencisi Aristo, sosyal etki ve ikna konusunda bugün için bile geçerli olan ilkeler geliştirmiştir. Hatta daha da eskilere giderek Hammurabi kanunlarında, parantez, milattan önce 2000 devlet otoritesinin himaye ve korunmasında insan haklarına dayanan bir sosyal düzeni belirleyen ilk sosyal belgeleri bulmak mümkündür. Demek ki insan toplum ilişkileriyle ilgili sorular ve fikirler hemen hemen insanlık tarihi kadar eskidir. Bundan ötürü sosyal psikoloji de konuları ve sorduğu sorular bakımından çok eski olarak niteleyebiliriz. Ancak bu soruların cevaplarına çeşitli yaklaşımlar ele alınınca sosyal psikolojinin bilimsel bir yaklaşımla sorunlara ilişkinin çok daha geç başladığını görüyoruz. Ancak bilimsel yaklaşıma ağırlık verilmesiyle sosyal psikoloji ayrı bir çalışma alanı olarak gelişebilmiştir. Yani kapsadığı konular bakımından çok eskilere kadar giden sosyal psikoloji konulara yaklaşımı bakımından bir sosyal bilim olarak oldukça yenidir. Sosyal psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarına rastlamakla beraber 17. ve 18. yüzyıllardaki gelişmelerin de sosyal psikolojinin oluşmasına büyük katkısı olmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle İngiliz filozofları bireyin diğer bireylerle ve toplumla ilişkileri konusunda eğilerek sosyal davranışının hangi güdülere dayandığını bulmaya çalışmışlardır. Bu devrede her düşünür tipik olarak sosyal davranışı açıklamak için tek bir güdü ya da kavram ileri sürmüştür. Örneğin Thomas Hobbes kuvvet ve egoizm kavramlarını, Adam Smith kişisel çıkar kavramını, Jeremy Bentham ve James Mill hedonizm ve zevk düşkünlüğünü sosyal davranışın tayin eden temel güdüler olarak geliştirmişlerdir. Bu devre sosyal filozofları tek anahtar kavramlar üstünde durduklarından ele alışları tek yönlü olmuştur. Genellikle toplum, birey ve ikisinin ilişkilerinin niteliği konusundaki bu felsefi görüşler bilimsel yaklaşımdan çok kişisel gözlem, sezgi, tahmin ve mantığa dayalı olarak geliştirilmiştir. Ayrıca bu ele alışlarda neyin nasıl olduğu görünüşünden neyin nasıl olması gerektiğine geçişler görülmekte. Yani durumun analizini yapan çalışmalarla normatif, parantez, kuralcı görüşler bazen birbirine karışmaktadır. Bununla birlikte 19. yüzyıldan önce oluşan sosyal felsefi akımlar içerdikleri sorular, gözlemler, analizler ve vardıkları sonuçlar bakımından ileride gelişecek olan sosyal psikoloji alanının kavramsal tohumlarını ekmişlerdir. 19. yüzyılda birbirinden bağımsız olarak gelişen bazı çalışma alanları sosyal psikolojinin ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına doğrudan katkıda bulunmuştur. Bu etkileyici gelişmelerden biri sosyolojinin bir bilim olarak belirmesidir. Sosyolojinin kurucusu olarak da bilinen Fransız matematikçisi ve filozofu Auguste Comte (parantez 1798-1857) Morale Positive adı altında sosyal psikoloji diyebileceğimiz bir bilimi kavramlaştırmış fakat planladığı Leysiteme'de Morale Positive adlı eserini yazamadan ölmüştür. Comte'a göre la morale biyoloji ile sosyolojinin üstüne kurulacak olan son bir bilim olacaktı. Comte'nin psikoloji yerine la morale terimini kullanmasının nedeni zamanında özellikle Alman psikolojisinin fazla akılcı, iç gözleme dayanan metafizik bir inceleme alanı niteliğinde olmasıydı. Bununla beraber psikoloji, sosyal psikoloji terimlerini kullanmadığı halde Comte'nin la morale'yi kavramlaştırılışının bugünkü sosyal psikolojiye çok benzediğini görüyoruz. Şekil 2. Comte'un sosyal bilimler sıralaması. Mantık, matematik, astronomi, fizik. Fizik, kimya, psişik, biyoloji, sosyoloji, ahlak. Sosyal psikoloji, fizyolojik psikoloji. 19. yüzyıl sosyologlarının da tipik olarak tek anahtar kavramlarla sosyal davranışı ve özellikle sosyal düzeni ve kişi toplum uyuşumunu açıklamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ele alınan temel sorun şu idi: kişisel farklılıklara ve çeşitli güdülemelere rağmen insanlar nasıl oluyor da benzer davranışlarda bulunarak bir sosyal düzen kurabiliyorlar? Daha 17. ve 18. yüzyıllarda bu soruya sosyal kontrat kavramı ile cevap arandığını görüyoruz. Thomas Hobbes (1588-1679), Leviathan (1651) adlı eserinde ve J.J. Rousseau (1712-1778) Le Contrat Social'de insanların bilerek ve isteyerek toplumu kurdukları ve bu kontrat gereği sosyal düzenin oluştuğu fikrini ileri sürmüşlerdi. Bu görüşte birey ön planda bulunmaktaydı. 19. yüzyıl sosyologlarının çalışmalarında ise bu sorunun cevabı toplumun bireyi şekillendirmesi şeklinde belirmiştir. Burada toplum ön plana çıkmaktadır. Örneğin Emile Durkheim'in (1858-1917) sosyal normların (kuralların) kişinin dışında olduğunu ve kişiyi zorlayıcı niteliğe sahip olduğunu öne sürmüştür. Burada öne sürülen fikir şudur. Toplumsal normlar bireyleri hep aynı şekilde kısıtladığından ve aynı toplumsal normlar çok sayıda birey tarafından benimsendiğinden farklı bireyler arasında benzer davranışlar belirmekte ve dolayısıyla toplumsal düzen mümkün olabilmektedir. Toplumun ön plana çıktığı bu görüş grup ruhu ya da grup zihni kavramıyla aşırı bir nitelik kazanmıştır. 1850-1930'lu yılları arasında birçok sosyolog, psikolog, antropolog ve filozof bu kavramı çözümlemek için çaba göstermişlerdir. Bu kavramdan genellikle anlaşılan grubun bireylerin üstünde bir varlığı ve niteliği olduğudur. Bu görüşü Almanya'da küçük farklarla önce Hegel'in Objektiver Geist kavramında (1807) sonra onu izleyen Lazarus ve Steinhal'ın Volksgeist (1860) kavramında ve nihayet Wilhelm Wundt'un Volkshologiesinde (1910-1920) görüyoruz. Aynı yıllarda Fransa'da Durkheim'da (1897-1898) bu görüşlere katılmaktaydı. Wundt da Durkheim da sosyal gerçeğe önem vererek bireylerin zihinlerinin (ruhlarının) ortak bir kolektif zihinde birleştiğini ve bu kolektif zihnin bireyleri kısıtladığını ve denetlediğini öne sürmüşlerdir. Birey üzerindeki bu baskıya Wundt dil konusunda, Durkheim da din konusunda örnekler vermişlerdir. Aynı devrede Gustave Le Bon da kalabalık (Psychologiedes Faules adlı kitabıyla (1895) insan davranışının bir grup ruhu ile idare edildiğini ve bu grup etkisinin temelinde telkin sürecinin yattığını öne sürmüştü. Grup zihni fazla soyut hatta metafizik bir niteliğe sahip olduğundan bazı psikolog ve sosyologlar tarafından kabul edilmemiştir. C.H. Joley (1922) ve G. Herbert Mead (1934) bu kavrama karşı çıkan ve sosyal psikolojinin kuramsal gelişimine önemli katkıları olan sosyal psikologlardı. Sembolik etkileşim, kuramsal görüşü içinde bu düşünürler ve onlara katılanlar sosyal düzenin varlığını bireyden soyutlanmış bir grup zihniyeti yerine bireyde sosyal benliğin gelişmesiyle açıklamışlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi cevabı aranan temel soru kişisel farklılıklara rağmen insanların nasıl olup da benzer davranışlar göstererek bir sosyal düzen kurabildikleriydi. Sembolik etkileşim kuramsal görüşüne göre sosyalleşme süreci içinde çocuk devamlı olarak başkaları ile ilişki içindedir. Bu ilişkinin temelinde dil yani semboller vardır. Kelimelere atfedilen ortak anlamlardan ortak düşünce ve davranış türlerine doğru bir gelişme oluşur. Kişi hem etrafındaki kimseler, eşyalar ve olaylar hakkında hem de kendi benliği hakkında kendine yakın kişilerle ortak görüşler geliştirir. Bunun sonucunda benzer davranışların ve sosyal düzenin oluşmasıdır. Görüldüğü gibi burada önemli olan kişinin dışında onu zorlayıcı bir grup ruhu ya da toplum normundan ziyade kişinin toplumdaki ortak görüşleri benimseyip sosyalleşme süreci içinde kendine mal etmesidir. Böylece çocuk gelişimi ve sosyalleşme kavramları 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında sosyal bilimcileri çıkmaza sokan grup, toplum, birey ikileminden sıyrılmakta yararlı olmuştur. Grup zihni kavramına diğer bir tepki de bireyci psikologlardan gelmiştir. Özellikle Floyd Allport parantez 1924 birinci görüşü savunarak bireyin psikolojisinin dışında ayrıca grup psikolojisi diye bir şey olamayacağını, grup davranışını belirleyen süreç ve mekanizmaların birey düzeyinde mevcut olduğunu öne sürmüştür. Aslında bundan önce sosyal psikolojideki ilk laboratuvar deneyleri diyebileceğimiz bazı araştırmalar bireyin grup içindeki davranışının yalnızkenki davranışından farklı olduğunu göstermişti. Parantez, örneğin Triplett 1897, Moede 1920 ve Albord 1920. Ancak Albord özellikle grup içinde yapılan işin miktarının artması bulgusunu esrarlı bir grup ruhu kavramı ile değil de daha görgül parantez ampirik bir kavram olan sosyal hızlandırma ile açıklamıştır. Yani grup halindeyken bireylerin çalışmaları hızlanmaktadır. Önemli olan ise davranışın gene birey düzeyinde söz konusu olmasıdır. 1920'lerde önce psikolojik sonra da diğer yakın bilim dallarında davranışçılık akımının hakim olmasıyla pozitivizm ve deneysel yöntem büyük önem kazandı. Bu gelişmelerle birlikte grup zihni kavramının da yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Şöyle ki bu devreden sonra psikologlar ve özellikle sosyal psikologlar sosyal gerçekle uğraşmaktan felsefi bakımdan korkmamışlardır. Levy'nin etkisi olan şey gerçektir sözünde bu genişleyen görüş açısı belirgindir. Bu gerçeği sosyal psikologlar sosyalleşmiş kişilerin etkileşimlerinde aramaya başlamışlardır. Ancak bu sosyal gerçeğin nasıl oluştuğunu ve nasıl işlediği artık felsefi bir esrar olmaktan çıkmış, görgül bir araştırma konusu haline gelmiştir. Sosyal psikolojinin bir çalışma alanı olarak belirmesi. 1908 yılı birçok sosyal bilimciye göre sosyal psikolojinin başlangıcıdır. Bu tarihte ilk defa sosyal psikoloji adını taşıyan iki ders kitabı yayınlanmıştır. Bunlardan birisi İngiliz psikoloğu M.C. Dougal tarafından, diğeri de Amerikalı sosyal Ross tarafından yazılmıştır. İlk sosyal psikoloji kitaplarının birbirlerinden habersiz bir psikolog ve bir sosyolog tarafından yazılmış olması ilginç ve anlamlı bir olaydır. Ve sosyal psikolojide bugün için bile söz konusu olan iki ayrı geleneği yansıtır. Bu kitaplarda ileri sürülen temel görüşleri kısaca sıralayınca bu iki farklı gelenek açıkça belirmektedir. M.C. Dougal sosyal psikolojiye giriş. 1. Psikoloji bir bilimdir. 2. Güdülmenin önemi. 3. İçgüdü sosyal davranışın anahtarıdır. Ross sosyal psikoloji. 1. Sosyoloji grup ve sosyal yapı ile ilgilenir. 2. Taklit sosyal davranışın anahtarıdır. Görüldüğü gibi M.C. Dougal için yazdığı kitap bir psikoloji kitabı, Ross için ise bir sosyoloji kitabıydı. Öne sürdükleri anahtar kavramlardan da bu anlaşılmaktadır. Ross'un sosyal davranışın temelinde taklit olayını görmesi 19. yüzyıl Fransız yazarı Tardieu'nin parantez 1843-1904 etkisini gösterir. Tardieu toplum taklittir. Parantez 1903-74 diyerek insanların kişisel farklılıklarına rağmen nasıl olup da benzer davranışlar göstererek bir sosyal düzen kurabildikleri sorusuna bir çözüm aramıştır. Bu anlamıyla taklit kavramı Le Bon'un telkin kavramına oldukça yakındır ve her ikisi de 19. yüzyıl Fransız sosyal düşüncesine akılcı olmayan parantez anormal davranışlar psikolojisinin etkisini yansıtır. Bernheim, Cahorcault, Janet ve Freud'un görüşleri 19. yüzyıl sonu klinik psikiyatrisine yön vermiştir. Bu görüşlerin ortak yanı insan davranışının telkin ve bilinçsiz taklit gibi akılcı olmayan yönlerine önem vermeleriydi. Nitekim bu kavramlardan grup ruhu fikrine geçmek zor olmamıştır. M.C. Dougal için ise içgüdü kavramının ön plana çıkması özellikle 19. yüzyıl İngiliz sosyal düşüncesine damgasını vuran Darwin'in etkisini gösterir. Darwin, parantez 1859 evrim kuramında türün devamı için içgüdünün önemi üstünde durmuştu. İçgüdü öğrenilmemiş, zekaya dayanmayan bir davranış türü olduğundan içgüdüyü sosyal davranışın anahtarı olarak ele alan bir görüş de temelde sosyal davranışı akılcı olmayan bir şekilde nitelendirmektedir. Bu bakımdan Ross ile M.C. Dougal'ın ele alışları benzerlik göstermektedir. M.C. Dougal'ın sosyal psikolojisi bireyi ön plana almış ve bu bakımdan o zamana kadar gelişen sosyal psikolojik düşünce tarzında ayrılmıştı. Buna rağmen M.C. Dougal zamanının sosyolojisiyle etkilenerek grup zihni kavramını kabul etmiştir. Bu bakımdan da Rosslu aralarında bir başka benzerlik vardır. M.C. Dougal'ın eseri özellikle psikolojik kökenli sosyal psikologlar tarafından önce benimsenmiş fakat 1924'te Floyd H. Allport'un sosyal psikoloji kitabının yayınlanmasıyla önemini kaybetmiştir. Bazılarına göre sosyal psikolojide modern devrenin başlangıcı olan bu eserde 1908 devresiyle karşılaştırılınca önemli aşamalar görülmektedir. Allport, M.C. Dougal'ın önerdiği bireysel yaklaşımı kabul etmiş fakat onun kabullendiği grup zihni kavramına şiddetle karşı çıkmıştır. Ayrıca 1920'lerden itibaren önemi gittikçe artan davranışçılık akımına uyarak öğrenilmemiş içgüdü kavramını reddetmiş ve sosyal davranışta öğrenmenin önemini belirtmiştir. Nihayet bu eserde görülen çok önemli bir aşama o zamana kadar tipik olarak sosyal konularda kullanılan gözlem, iç gözlem, spekülasyon gibi yöntemlerden çok deney yöntemine ağırlık vermiş olmasıdır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi bu kitapta incelenen Triplett, Maude ve Allport'un gruplarla yaptıkları laboratuvar deneyi araştırmaları deneysel sosyal psikolojinin ilk örnekleridir. Alanın bilimsel gelişimi parantez 1930'lardan 1970'lere. 1920'lerden sonra sosyal psikoloji bazı önemli aşamalardan geçti. Bunların belki en önemlisi davranışçılık görüşünün yaygınlaşması ve sosyal bilimlerde yerleşmesiyle sosyal psikolojide deneysel yaklaşıma verilen önemin artmasıdır. Ancak bu 1920 ve 1930'larda psikolog kökenli sosyal psikologlar arasında sayısal çalışmalara, ölçme ve deney yapmaya vaktinden önce bağlanmaya yol açtı. Örneğin tutumlar konusunda gerekli kuramsal çalışmalar yapılmadan hatta tutumun ne olduğu daha bilinmeden tutum ölçmek için çeşitli ölçekler geliştirildi. Diğer taraftan sosyal kökenli sosyal psikologlar kuram geliştirme çabaları içindeydiler. Özellikle daha önce de belirtildiği gibi G.H. Meat ve C.H. Coley sembolik etkileşim kuramını geliştirerek biyolojik bir varlık olarak doğan insanın nasıl sosyal birey niteliğini geliştirdiğini ve bu niteliğin sosyal düzenin nasıl psikolojik temelini meydana getirdiğini incelediler. Ancak bu yaratıcı kuramsal görüşlerin görgül araştırmalarla sınanması ve ayrıntılarının geliştirilmesi eksik kaldı. Böylece 1930'ların sonlarına kadar sosyal psikologlar kuramsal düzeyde psikolog, sosyal psikologlar görgül araştırma düzeyinde bazı ilerlemeler kaydettiler. Fakat birbirleriyle yeterli bir ilişki kuramadılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda başlayan üç temel gelişme sosyal psikolojinin bugünkü durumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmelerden birisi Kurt Lewin ve öğrencilerinin başlattığı grup dinamiği çalışmalarıdır. Lewin sosyal gerçeği laboratuvara getirerek grup yapısı ve sürecini hem kuramsal hem görgül değeri yüksek laboratuvar deneyleriyle incelemiş, bu deneylerinde gösterdiği yaratıcılıkla hem psikologları hem sosyologları etkilemiştir. Parantez, örneğin Lewin, Lippitt ve Vihite 1939, Lewin 1948, Lewin 1951 grup dinamiği çalışmalarının gerçekten önemli ve günümüze kadar uzanan etkileri günümüz sosyal psikolojisinin özellikle grup konusunda biçimlenişini tayin etmiştir. İkinci bir gelişme zamanın önemli sosyolojik görüşlerini bilen ve özellikle sembolik etkileşim kuramını benimsemiş bir psikolog neslinin ortaya çıkmasıdır. Bu psikolog sosyoloji karşılarını almadıkları için hiçbir yere varmayan sosyoloji-psikoloji çatışmasına bir son vermişlerdir. Böylece ne bir nesil önceki bireycilerin yaptığı gibi grup olayını biyolojiye indirgemişler, parantez F.H. Allport 1933, ne de grup toplum kültür kuramcılarının yaptığı gibi grup olayını süper organik parantez Kroeber 1927 ya da grup ruhu parantez M.C. Dougal 1920 gibi soyut kavramlarla açıklamaya çalışmışlardır. Bu ikinci nesilde Muzaffer Şerif parantez 1935 ve 1936 sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda gerçekleştiren ve inceleyen klasik araştırmasıyla öncülük yapmıştır. Üçüncü bir gelişmeyle de Birleşik Devletler'de endüstri ve devlet fonlarının ilk defa bu devrede sosyal psikolojik araştırmaları desteklemek için kullanılmaya başlanması, sosyal psikolojinin uygulama alanlarını genişletmiş ve bu disiplinin niteliğini değiştirmiştir. Gerek devlet kurumları, özellikle ordu, gerekse büyük endüstri her gün karşılaştıkları sorunların çözümü için sosyal psikolojiye dönünce, sosyal psikolojideki temel ve uygulamalı araştırmalarının sayısının ve çeşidinin çok artmasına neden olmuşlar. Bu da disiplinin gelişimini sağlamıştır. Örneğin endüstri psikolojisinin ilk çalışmaları sayılan Western Elektrik Şirketi'nin Hawthorne fabrikalarında yapılan klasik üretim ve moral araştırması endüstrinin fonlarıyla desteklenen bir araştırmadır ve sosyal davranışın alanda parantez gerçek hayatta incelenmesini kapsar. Bir diğer örnek de 2. Dünya Savaşı sırasında propagandanın öneminin artmasıyla ordu işbirliği yapan Karl Hovland ve arkadaşlarının etkileyici iletişim konusunda yaptıkları laboratuvar deneyleridir. Parantez Hovland, Lums, Daine ve Sehefeld 1949, Hovland, Janis ve Kelley 1953, Hovland ve Janis 1959, Sheherif ve Hovland 1961. Bu araştırmalar daha ileride de göreceğimiz gibi sosyal psikolojide bir tutum değişimi kuramına temel teşkil etmiştir. Bu üç temel gelişme etkeninden başka sosyal psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunan diğer bazı etkenler de şöyle özetlenebilir. Akademik psikolojinin davranışçılık çerçevesinde hızla gelişmesi, kavram ve yöntem bakımından sosyal psikolojiye katkıda bulunmuştur. Örneğin öğrenme psikolojisi ile sosyal psikoloji arasında bazı bağlar kurulmuş ve sosyal öğrenme kavramsal çerçevesi geliştirilmiştir. Parantez, Bandura ve Walters 1963 akademik psikolojinin diğer önemli bir dalı olan algı psikolojisi ile sosyal psikoloji arasında da bağlar kurulmuş ve özellikle 1940'larda sosyal kişisel etkenlerin algıları etkileri yeni görüş parantez The New Look hareketi içinde yapılan birçok laboratuvar deneyi ile saptanmıştır. Parantez, örneğin Brunner ve Gottman 1947-1948, Postman 1953. Kişilik psikolojisindeki gelişmeler de sosyal psikoloji için yararlı olmuştur. Özellikle psikanalitik görüşün ön yargılı ayrımcı tutumları çözümlemekte uygulanışı bu önemli konunun psikodinamiğini açıklamakta yardımcı olmuştur. Parantez Adorno ve diğerleri 1950. Nihayet kamuoyunu yoklamalarının yapılmaya başlanması ve bu çalışmalarda özellikle politik tutumların ve bunlardaki değişmelerin ölçülmesi, sosyal psikoloji için hem tutum değişimi kuramlarının geliştirilmesi hem de görgül bilgi toplama bakımından yararlı olmuştur. İlk defa Birleşik Amerika'da Gorge Gallup tarafından 1935'te kamuoyunu yoklaması yapılmış, daha sonraları sayıları ve kapsamları çok gelişen bu çalışmalar diğer ülkelerde de yapılmaya başlanmıştır. Bugün Türkiye dahil birçok ülkede pek çok konuda kamuoyunu araştırmaları yapılmaktadır. 1930'lardan sonra sosyolojideki çeşitli gelişmeler de sosyal psikolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sembolik etkileşim kuramsal çerçevesini geliştiren Miat ve Colley'in katkılarından daha önce söz etmiştik. Daha sonra sosyologlar tarafından geliştirilen göreli yoksunluk, parantez, Stauffer ve diğerleri 1949, rol çatışması, mevki, statü, parantez, Parsons ve Sihis 1951, Merton 1957, statü kristalleşmesi, parantez, Lenski 1954-1956, yabancılaşma, parantez, Neitler 1957, anomi, parantez, Sorolle 1951-1956 gibi kavramlar sosyal psikologlar tarafından da kullanılmıştır. Ayrıca özellikle gerçek hayattaki gruplara katılarak gözlem yöntemiyle yapılan sosyolojik çalışmalar, parantez, Terrescher 1927, White 1943, doğal gruplar hakkında sosyal psikologlara zengin bilgi sağlamıştır. Bunların yanında küçük toplum yapısı ve kültürünün derinlenmesine incelendiği araştırmalar, parantez, örneğin Hollingshead 1949, Warner, Meeker ve ES 1949'da sosyal psikologlara toplum yapısı hakkında çok şey öğretmiştir. Nihayet antropolojide 1930'lardan itibaren başlayıp 1940'ların sonuna kadar devam eden kültür ve kişilik akımı antropoloji ile psikolojinin yakınlaşmasını sağlamış ve sosyal psikolojiye katkıda bulunmuştur. Parantez. Örneğin Ruth Benedict 1934, Margaret Mead 1930 ve 1934, Rob Linton 1945. Bu akım içinde psikolojik kavramlar antropologlar tarafından o kadar çok kullanılmıştır ki 1950'lerde bu fazla yakınlaşmaya antropoloji çevrelerinden bir tepki gelişerek antropoloji psikolojisinden tekrar uzaklaşmaya başlamıştır. Parantez Spindler ve Spindler 1963 S534 ve 539 gerçekten de 1930 ve 1940'ların psikoloji antropoloji ortaklığı College Cohen'un da belirttiği gibi parantez 1954 sadece belirli konularda yoğunlaşmıştı. Örneğin psikolojik kavramlar içinde en çok psikanalitik kavramlar antropologlar tarafından kullanılmaktaydı. Psikanalitik kavramlardan çok daha az olmak üzere öğrenme psikolojisi kavramlarının da bu devrede antropologlarca kullanıldığını görüyoruz. Psikolojide kullanılan testlerden ise gene psikanalitik yaklaşımının etkisiyle sadece projektif kişilik testlerinin bu devrede antropologlar tarafından kullanıldığını söylenebilir. Bu durum hem kavramsal hem yöntemsel bakımdan bu devre psikoloji antropoloji işbirliğinin çok dar bir çerçeve içinde kaldığını bize göstermektedir. Bu ilk heyecanın durulmasından sonra günümüzde özellikle sosyal psikoloji ile antropolojinin ortak ilgi konularının gene arttığını ve bu konuların incelenmesinde daha gelişmiş yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle kültürler arası araştırmaların artışında yeni bir yakınlaşma ortaya çıkmaktadır. 1970'lerde ortaya çıkan bu durum giderek kültürler arası psikolojide güçlenmiştir. Kültürler arası psikolojiye daha sonra gene değineceğiz. Bu tür kültürler arası araştırmaları içeren ilk kitaplar 1970'lerde yayınlanmıştır. Parantez, örneğin Lambert ve Weisbrod 1971, Altısse ve Dennis 1970, Brinsley, Lonner ve Thorndike 1973. Sosyal psikolojinin psikoloji, sosyoloji ve antropolojiden başka sosyal bilimlerde de örneğin psikolinguistikle, siyaset bilimiyle, iletişimle, iktisat ve nüfus bilimiyle ilişkileri özellikle yakın zamanlarda gelişmiş ve bu gelişmeler sosyal psikolojiye destek sağlamıştır. Özetle 1950'lerde sosyal psikoloji içinde sosyoloji ve psikolojinin ilk sentezinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu başarıda Nev Kopp'un Sosyal Psikoloji kitabının parantez 1950 ve özellikle Lindsay'in hazırladığı iki ciltlik Sosyal Psikoloji el kitabının parantez 1954 katkısı olmuştur. 1950'lerde sosyal psikolojik araştırmalar sayıca çok artmıştır. O kadar ki bu devrede yapılan araştırmaların sayısı geçen yarım yüzyılda yapılanlardan daha fazla olmuştur. 1960'larda ve 1970'lerin başındaki sosyal psikolojik çalışmaların sayısı ise 1950'lerdekinden de çok daha fazla olmuştur. O kadar ki 10 yıl içinde sosyal psikoloji el kitabının yenilenmesi gerekmiş ve bu sefer 5 cilt halinde basılmıştır. Parantez Lindsay ve Aronson 1968. 1960'larda basılan sosyal psikoloji, ders kitapları ve okuma kitaplarının sayısı da şaşırtıcı bir düzeye ulaşmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak sosyal psikoloji konulara değinen bilimsel dergiler de sayı ve kapsam bakımından çok artmıştır. 1970'lerden günümüze sosyal psikoloji. Bugün artık sosyal psikoloji tamamen yerleşmiş, kendini kabul ettirmiş ve hızla gelişmekte olan dinamik bir sosyal bilim dalıdır. Bugünkü sosyal psikoloji sentezi içinde sosyal psikolojinin tanımı diğer sosyal bilimlerden sınır çizgileri bakımından değil, çalıştığı temel problem konuları bakımından yapılmaktadır. Bu problemler ele alınan sosyal davranışın bir seferde parantez kesitsel ya da zaman içinde parantez boylamsal incelenmesine göre iki ayrı eksene yerleştirilebilir. Boylamsal eksende sosyalleşme ve sosyal gelişim süreci ön plana çıkmaktadır. Yeni doğan insan yavrusunun zaman içinde kişiler arası etkileşim ve öğrenme ile topluma katılıp onun bir parçası haline gelişi ve benimsediği kültürü devam ettirişi sosyal psikolojinin önemli bir çalışma konusudur. Diğer taraftan sosyal psikolojinin kesitsel programları sosyalleşmiş kişilerin sosyal ortam içindeki ilişkileridir. Burada birey onun sosyal çevresini algılaması ve anlaması ve başkalarıyla etkileşimi inceleme konusudur. Böylece birey düzeyinde bireyin öğrenilmiş tutumları, bilişsel süreçleri ve bunların sonucu olan davranışları, sosyo-kültürel düzeyde ise kişilerin etkileşimi sonucu oluşan grup yapısı ve süreci sosyal psikolojik çözümlemenin öğeleri olarak gösterilebilir. 1980'lerden itibaren sosyal psikolojinin gelişmesini sistematik bir şekilde özetlemek kolay değildir. Bunun iki nedeni var. Birincisi, bu dönem çok yenidir ve devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz gelişmeleri zamanın sağladığı bir perspektifle incelemek zordur. İkincisi, son 10 yıllarda sosyal psikolojik araştırmalar genel olarak ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar arttı ki ana hatlarını kısa bir şekilde belirlemek zordur. Bu zorluklara rağmen bazı gelişmelerden kısaca söz edebiliriz. Sosyal psikolojide 1970'lerden itibaren giderek güçlenen bir akım bilişsel sosyal psikolojidir. Daha önce de sözü edildiği gibi bilişsel yaklaşım gerek genel psikolojiye gerek sosyal psikolojiye damgasını vurmuştur. Aslında bilişsel yaklaşımın temeli daha 1960'larda tutum değişiminin tutarlılık kuramlarıyla ve özellikle de bilişsel tutarsızlık kuramıyla atılmıştır. Parantez BKZ bölüm 5. Nokta 1970'lerde ise atıf kuramıyla bireyin hem başkalarının hem kendisinin davranışını nasıl algıladığı ve bu davranışın nedenlerini ne şekilde açıkladığı ön plana çıkmıştır. Bu bilişsel süreci etkileyen sosyal davranışların nedenlerini anlamada bize yardımcı olan ya da yanıltan bilişsel etkenler incelenmiştir. Parantez BKZ nokta 7 nokta bölüm. 1970'lerde ve 1990'larda da önemini koruyan bilişsel perspektife göre sosyal olayların temelinde yatan bilişsel süreçleri anlamak o sosyal olayları daha iyi anlamayı sağlar. Parantez Marcus ve Zayonç 1985 bir davranışın nedenlerini kavramak ve yorumlamak çok önemlidir. Çünkü o davranışa ne şekilde tepki verileceği belirler. Başka bir deyişle sosyal psikolojinin temel konusu olan birey toplum etkileşimi ya da insanlar arası etkileşim aslında sadece davranış düzeyinde oluşmaz. Bilişsel düzeyde de oluşur. Bilişsel süreçler davranışlar arasında ara değişken işlevini görür. Örneğin top oynarken Ahmet Mehmet'e tekme atar. Parantez davranış. Mehmet'in tepkisi onun Ahmet'in davranışını nasıl yorumladığı, parantez Ahmet'e nasıl bir riayet atfettiği, parantez bilişiyle belirlenir. Mehmet Ahmet'in kazara böyle davrandığını düşünürse onu hoşgörü gösterir. Bilerek tekme attığını düşünürse ona saldırganlık gösterir. Parantez davranış. Bu basit örnekteki bilişsel süreç çok daha karmaşık olaylardaki bilişsel süreçle bir örnek oluşturuyor. Bunların sistematik bir şekilde incelenmesi sosyal psikolojinin derinliğini arttırmıştır. Bilişsel sosyal psikoloji konuları kitabın 7. bölümünde ele alınmıştır. Bilişsel yaklaşımı dışında 1980'lerden itibaren önemi artan başka bakış açıları da vardır. Tanınmış Amerikalı psikolog Anne Anastasi, parantez 1992, psikoloji içinde gelişen iki yeni alandan söz etmiştir. Yaşam boyu gelişim psikolojisi ve kültürler arası psikoloji. Bunlardan gelişimsel yaklaşım sosyal psikoloji içinde de önemli olmakla birlikte esas olarak kendi başına bir psikoloji alt alanı olarak ilerlemiştir. Doğumdan ölüme kadar insan olgusunu inceleyen bu alana yaşam boyu gelişim psikolojisi diyoruz. Kültürler arası psikoloji de ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Psikolojinin çeşitli konularında parantez, algı, biliş, güdülenme, duygular, insanlar arası ilişkiler, değerler ve benzeri. Kültürün etkisi ön plana çıkıyor. Özellikle kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalarla hangi psikolojik süreçlerin evrensel olduğu, hangilerinin kültürden kültüre farklılık gösterdiği araştırılıyor. Parantez, bu konuda daha fazla bilgi için bakınız. Kağıtçıbaşı 1998. Kültürler arası psikoloji, psikolojinin bütün alt dalları kapsamakla birlikte en fazla sayıda araştırmanın yapıldığı alan kültürler arası sosyal psikolojidir. Bu alt dalda ders kitapları da yayınlanmıştır. Parantez, Mockingham, Taylor ve Wiring 1993, Smith ve Bond 1993 ve benzeri. Kültürel arası karşılaştırmalı araştırmalar, sosyal davranışın, sosyal bilişin, tutum ve değerlerin evrensellik sınırlarını daha iyi belirlememize yardımcı olmaktadır. Bu çalışma alanının öneminin giderek artması beklenilebilir. Bu alan aynı zamanda da psikolojinin daha global, dünyanın çeşitli ülkelerinde gelişen bir bilim olmasına katkıda bulunuyor. Bu gelişmelere kitabın birçok bölümünde kısaca değiniliyor. Ayrıca 10. bölümde de biraz daha etraflıca inceleniyor. Son olarak 1970'lerden itibaren giderek belirgin olarak ortaya çıkan bir gelişme, sosyal ve psikolojik araştırma ve kuramların uygulamalara yönelmesidir. Parantez, OSCAP ve SPA Japan 1987, Kağıtçıbaşı 1995, 1998, Kağıtçıbaşı ve Beckman 1997. Bu uygulama alanları sağlıktan eğitime, örgütsel, endüstri, psikolojiden çevre sorunlarına, aile çalışmalarından cinsiyete kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bunların ortak noktası sosyal psikolojik bilgi birikiminin insan refahına hizmet etmesidir. Bu bazen doğrudan, bazen dolaylı olabilir. Önemli olan sosyal politika, program ve uygulamalara ışık tutacak bilgiye sahip olmamızdır. Örneğin 8. bölümde incelenen grup psikolojisi süreçleri ve grup dinamikleri, liderlik ve benzeri gibi olgular günümüz örgüt endüstri psikolojisinde, insan kaynakları yönetiminde ve genelde işletme alanındaki birçok uygulamalara temel oluşturmaktadır. Benzer şekilde sosyal gelişme, sosyalleşme ve benlikle ilgili bilgi birikimimiz aile çalışmalarında, çocuk yetiştirme, eğitimi uygulamalarında önemli olmaktadır. Sosyal psikologlar günümüzde artık sadece üniversitelerde değil, kamu sektöründe ve özel sektörde çeşitli çalışma alanlarına yayılmışlardır. Kuzey Amerika ve Avrupa işletmelerde, fabrikalarda, kamuoyu araştırma merkezlerinde, insan kaynakları yönetiminde, halkla ilişkilerde, reklamcılıkta, mahkemelerde, hastanelerde, eğitimde ve benzeri gibi iş alanlarında çalışıyorlar. Türkiye'de de sosyal psikologlar giderek yeni iş alanlarına yönelmekteler. Bu yönelişte özellikle Batı'da oluşmuş sosyal psikoloji kuram ve bilgilerin Türkiye'nin sosyo-kültürel ortamına uygunluk derecesini de saptama durumundalar. Bu saptamalar bir yandan Türkiye'deki uygulamaları daha geçerli kılarken diğer yandan da evrensel sosyal psikolojiye önemli bilimsel katkılar yapabilir. Ayrım 2 sonu. Sayfa 36.